الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, bu haçtan önceki son dersimiz olacak inşallah. Derslerimize yaklaşık olarak bir ay, bir buçuk ay ara vereceğiz. Daha sonradan haçtan döndükten sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son geçen hafta hatırlarsanız tekbir aldıktan sonra iftitah duası ile ilgili gelen, sünnette gelen çeşitli rivayetleri ele almıştık. Daha sonraki hadis-i şerifte de Ayşe radıyallahu anha'nın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığı ile ilgili bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazını vasfeden hadisini ele almıştık. Bugün de inşallah hadislere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ele alacağımız ilk hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerif. Ve an İbni Ömer radıyallahu anhuma ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yerfa'u yedeyhi hadfe menkibeyhi izâ iftetaha s-salâte ve izâ kebbera lirruku'i وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُودَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذَى بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلَكِنْ قَالَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أكتريور diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam namaza başlarken, rukuya eğilirken ve rukudan başını kaldırırken tekbir getirdiğinde ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken, rukuya giderken ve rukudan doğrulduğunda ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. Hadis-i şerif muttefakun aleyh, yani Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Yine başka bir ikinci rivayette Ebu Davud bunu Ebu Hümeyt'ten rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırdığını sonra tekbir getirdiğini belirtmektedir. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce ellerini kaldırıyor sonra tekbir getirdiği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olmuş. Hadis-i şerifte nerede geçiyor? Ebu Davud'da geçiyor. Başka bir rivayet Müslim yine İbn Ömer hadisine benzer bir şekilde Malik bin Hüveyrith radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor ve diyor ki bu rivayette de ellerini kulak memelerinin hizasına kadar kaldırırdı ifadesi ne yapıyor? Bu rivayette geçtiğini görüyoruz. Yine bu hadis-i şeriflere de dönüp baktığımız zaman arkadaşlar namaz içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiili sünnetlerine delalet eden bir sünneti bize açıklıyor. O da namaza başladığında, rukuya giderken, rukudan doğrulduğunda ellerin tekbirle birlikte ne yapılması? Kaldırılma sünnetini bize açıklayan hadis-i şerifler olduğunu görüyoruz. İlk rivayete dönüp baktığımız zaman, İbn Ömer rivayetine dönüp baktığımız zaman bize üç yerde ellerin kaldırılacağını İbn Ömer radıyallahu anhu aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldığında, rukuya giderken ve rukudan doğrulduğunda ne yapardı? Ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırdığını bize açıklıyor. O zaman diyoruz ki bu saydığımız yerlerde ellerin tekbirle birlikte kaldırılması namazın sünnetlerinden olduğunu söylüyoruz. Terk edildiği zaman namazın sıhhatine ne yapmaz? Bir zarar vermez. Namazdaki sünnet terk edilmiş olmuş olur. Ama bu sünnetin terk edilmesi namazı ne yapmaz? Batıl kılmaz. Namazı batıl kılmaz. Eller dedik ki tekbir alındığında ilk rivayete göre omuzların hizasına kadar ne yapılır? Kaldırılır. Parmaklar birbirine bitişik bir şekildedir. Bu şekilde açık tutulmaz. Parmaklar bir şekilde birbirine bitişik şekildedir. Ve parmaklar dik olarak tutulur. Ve ellerin iç tarafı kıbleye bakacak şekilde eller ne yapılır? omuz hizasında kaldırılır. Yine diğer bir rivayete baktığımız zaman, Malik bin Hüveyrith radıyallahu anh'unun aktardığı rivayete baktığımız zaman da ellerin omuz hizasına kadar kaldırılacağı değil, bu rivayette başka bir lafızla gelmektedir. O da ne? Ellerin kulak memelerinin hizasına kadar, kulakların hizasına kadar kaldırılacağı rivayetidir. Bu iki rivayeti ilim ehli farklı şekillerde cem etmiştir. Bir grup ilim ehli demiştir ki, bazen eller omuzların hizasına kadar kaldırılır, bazen de eller ne yapılır? Kulak memelerinin hizasına kadar kaldırılır. Yani bazen bu şekilde yapılır, bazen de diğer şekilde yapılarak bu iki sünnet ne yapılır? İşlenmiş olur, ihya edilmiş olur. Yine başka bir grup alim bu hadisleri cem ederken şu şekilde söylüyorlar. Diyorlar ki eller omuzların hizasına kadar kaldırılır ve bu esnada parmaklar da nereye ulaşmış olur? Kulakların hizasına, kulak memesine kadar ulaştığı için, yani bu iki rivayeti bu arada cem ederiz. Yani ellerimizi bu ölçüde kaldırdığımızda hem omuzlarımıza kadar kaldırmış oluruz hem de kulaklarımızın hizasına kadar kaldırdığımız için, yani bu şekilde yaparak bir hareketle bu anlatılan, vasfedilen sünneti ne yapmış oluruz? Tatbik etmiş olur, yerine getirmiş oluruz diyerek bu iki hadisi bu şekilde cem ettiklerini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine ellerin kaldırılması ile ilgili rivayetlere dönüp baktığımız zaman, yani ne zaman kaldırılacağına dair rivayetlere dönüp baktığımız zaman ilim ehli bunun üç şekilde olacağını söylüyor. Birincisi, eller tekbir almadan önce kaldırılır. Ellerimizi kaldırırız, daha sonradan Allahu Ekber diyerek ne yapabiliriz? Namaza başlayabiliriz. Yani önce ellerimizi kaldırırız, daha sonradan tekbir alırız. Veyahut da tekbir alırız, daha sonradan ne yaparız? Ellerimizi kaldırırız. Allahu Ekber deriz, ellerimizi kaldırabiliriz. Üçüncü olarak ilim ehli diyor ki, tekbir almaya başladığımızda ellerimizi kaldırırız. Tekbiri bitirdiğimiz esnada da ellerimizi kaldırma işlemimiz ne olur? Bitmiş olur. Yani bu üç şekliyle, vasfettiğimiz bu üç şekliyle de dönüp baktığımız zaman rivayetlerde bunların geldiğini, ilim ehlinin bize aktardığını görüyoruz. Yine bu hadis-i şeriflerden istifade ettiğimiz meseleler var arkadaşlar. Birinci olarak diyoruz ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazda ve namaz dışındaki hareketlerini ne yaparlardı? Çok iyi takip ediyorlardı ki bu hadis-i şeriflerde de ne yapıyoruz? Bunu gözlemliyoruz. Yani Abdullah İbni Ömer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne zaman ellerini kaldırdığını, ileride başka rivayetlerde de gelecek, ne zaman da ellerini kaldırmadığını yapmış, çok iyi zapt etmiş ve bize bunu aktarıyor. Diyor ki, namaza başladığında ellerini kaldırırdı, rükuya giderken ellerini kaldırırdı, tekbir aldığında. Rükudan doğrulduktan sonra yeniden ellerini kaldırdığını, yani nerelerde kaldırdığını, nerelerde de kaldırmadığını bize aktarıyor. Bu da sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ibadetlerde çok iyi gözlemlediğini, onun hareketlerini çok dikkatli bir şekilde anlamaya çalıştıklarını ve bunları rivayetlerle bize aktardıklarını ne yapıyoruz? Bu rivayetlerde görmüş oluyoruz. Yine buradan istifade edeceğimiz başka bir husus da arkadaşlar, namaz kıldığımız esnada imama bakmanın caiz olduğuna, cevazına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Abdullah İbni Ömer bize bu rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ne zaman ellerini kaldıracağını anlattığını mı aktarıyor? Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazında ellerini nereden kaldırdığını gözlemlediğini ve bunu bize, bu gözlemini bize aktardığını mı görüyoruz? İkincisi, değil mi? Oysa ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bununla ilgili sözü olsaydı, İbni Ömer radıyallahu anhu bize bu sözü aktarırdı. Çünkü bu şekilde hadis sıhhat açısından daha kuvvetli olurdu. Yani bir yerde peygamberin fiili var, oradan siz yorumluyorsunuz. Bir yerde de peygamberin neyi var? Direkt sözü var. Ellerini burada kaldır, şurada kaldır, şurada kaldırma. Değil mi? Ama Abdullah İbni Ömer Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözünü bize ne yapmıyor? Aktarmıyor. Onun fiilindeki vasfını bize aktarıyor. Bunu da diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i namaz kıldığı esnada gözlemlediğini bu hadis-i şeriften fayda olarak çıkartıyoruz. Bununla birlikte buna delalet eden başka deliller olduğunu da görüyoruz. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kusuf namazı kıldırdığı esnada diyor ki وَذَٰلِكَ حِينَمَا رَأَيْتُمُونِ تَقَدَّمْتُ لِمَا اُرِدَ عَلَيَّ الْجَنَّةِ Diyor ki siz beni gördüğünüzde ileri doğru hamle yaptığımı, hareket ettiğimi gördüğünüzde diyor ki cennet bana gösterilmişti. Ne zaman ki diyor siz beni geri adım atarak gördüğünüzde de cehennem bana gösterilmişti. O yüzden ondan geri durdum. Cennet bana gösterildiğinde de ne yaptım? Oraya doğru ilerledim, adım attım şeklinde. Demek ki sahabeler namazda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gözlüyorlardı ki ona sorduklarında neden hani namazda öne doğru hareket ettin veyahut da neden geriye doğru kendini çektin diyerek ona bu soruyu sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu içinde bulunduğu durumu aktardığında sahabe neden bu fiilleri yaptığını anlamış olduğunu görüyoruz. Yine sahabeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi namazda ne okuduğunu nereden anlardınız? Sessiz namazlarda ne okuduğunu nereden anlardınız diye sorulduğunda onlar diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sakallarının hareket etmesinden namazda biz onun okuduğunu yani sessiz namazlarda onun okuduğunu anlardık diye cevap verdiklerini görüyoruz. Bunlar da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Namazda imama takip etmek, ona bakmanın cevazına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Peki bu mutlak olarak her mana için geçerli mi? Yani her namaz kıldığın imamın arkasında onun hareketlerini gözleyebilirsin. Faydasını mı buradan çıkartıyoruz? Hayır. Diyoruz ki eğer bir kimse alimse sünneti tatbik etmede bu konuyu iyi bilen birisi ise o zaman onun o makamda nasıl yaptığını ona yakın olan safta ona yakılanan kimselerin takip edebileceğini söylüyoruz. Yani düşünün, yani bugün hayatta olsalardı, mesela Şeyh Binbazlar, değil mi? Useyminler, Elbaniler, Allah onların hepsine rahmet etsin. Önümüzde namaz kıldırdığını görseydik, onun arkasında safta durduğumuzda, rükuya eğilirken ellerini nasıl kaldırdığını, değil mi? Bunları gözlemlemek bu alimler için ne yapabilirdi? Söylenebilirdi. Ama safın en sonundaki adama bulunduğun yerden oradan imamı gözetle demiyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığımız esnada tilkinin gözetlemesi gibi değil mi? İltifat etmesi gibi bakmayı ne yapıyor bize? Yasaklıyor. İlim ehli de bunun mekruh olduğunu söylüyorlar. O zaman diyoruz ki imama yakın bir yerdeysen ve imam sünneti tatbik eden, kendisinden sünnetin nasıl tatbik edileceği öğrenilebilecek vasıflara sahip bir imam ise o zaman onu gözlemlemenin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görmüş oluyoruz. Yine ellerin aynı anda kaldırılması gerektiğini, yani bu sünneti tatbik etmek için ellerin aynı anda kaldırılması gerektiğini bize anlatan bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Yani tekbir alırken elleri kaldıracağımız esnada önce sağ eli sonra sol eli kaldırsak olur mu?
Olmaz.
Olmaz. Çünkü İbn Ömer ne diyor? İki elini birden ne yapardı? Tekbir aldığında kaldırır. Demek ki eller aynı zaman diliminde kaldırılması gerekiyor. Biri diğerine takdim edilmeden. Aynı anda kaldırılması faydasını de bu hadis-i şeriften çıkarmış oluyoruz. Yine burada ellerin kaldırılmasıyla ilgili arkadaşlar, ref'ul yedeynin hikmetiyle ilgili ilim ehlinin konuya açıklık getirmesi için farklı farklı yorumları olmuş. Bazıları şu şekilde vasfetmiş. Kişi nasıl esir düştüğünde, onu esir alan kimsenin önünde teslim olduğunda ne yapar? Ellerini kaldırırsa, bu da diyor ki aynı şekilde kişi namazda Allah'ın huzurunda Allah'a teslim olduğu için bunun hikmetlerinden bir tanesinin de bu şekilde açıklanacağını belirtmişlerdir. Yine başka bir yorum olarak ilim ehli diyor ki kişi dünya hayatında genelde Allah'tan uzak olur. Dünyaya dalmış olur, gaflet içinde olur. Namaza girdiğinde de bu tekbirlerde elleri kaldırdığında da ne yapar? Allah ile arasındaki perdeyi aralamaya çalışır. Allah ile arasındaki hicabı, perdeyi aralayıp o gafleti ortadan kaldırmak için bu şekilde meşru kılındığını söyleyen ilim ehli olduğunu görüyoruz. Ve yine başka bir grup ilim ehli de diyor ki bu namazın ziynetindendir. Namazın ziynetidir, namazın süsüdür ellerin bu şekilde kaldırılması. Bunların hepsi bize bu konunun neden hikmetinin anlaşılacağını açıklayan, değil mi? Farklı farklı yorumlar olduğunu görüyoruz. Biz direkt olarak ne yapmıyoruz? Bunlara itimat etmiyoruz. Diyoruz ki eğer sünnette bu bize bu şekilde aktarıldı ise diyoruz ki ibadetler nedir arkadaşlar? Tevkifidir. Yani ibadetlerde nas varsa durulur. Yorum yapılmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazda ellerini kaldırdığı varid oldu ise biz de ne yaparız? Ellerimizi kaldırırız. Hikmetini bilelim veyahut da bilmeyelim. Burada da diyoruz ki bu biraz önce saydığımız vasıflar da ilim ehlinin hikmeti gereği bunlardan da bunların da sebeplerinden bir sebep olabileceğini ne yapmışlar? Bize aktardıklarını görmüş oluyoruz. Yine ilim ehli şu şekilde de durumu açıklıyor. Diyor ki namaz bütün beden ile kılınan bir ibadettir. O yüzden bakın gözler değil mi? Diğer bütün zaman dilimde yani namaz esnasında ne yapar? Secdeye doğru bakar. Teşehhüde oturduğumuz zaman parmağa baktığımız değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olmuş. Kalpte huşu olduğunu biliyoruz değil mi? Namazda kalpte huşu olduğunu. İşte ne bileyim dizlerin, ayakların, ellerin, burnun, yüzün namazda secdede olması gerektiğini değil mi? Bu yedi aza üzerine secde edilmesi gerektiğini. İşte bununla birlikte de yine ellerin de namazın içinde ibadete iştirak eden görevler olduğunu görüyoruz. Rukuya gittiğimiz zaman ellerimizle dizlerimizi tutuyoruz. Kıyamda durduğumuz zaman sağ elimizi sol elimizin üzerinde bağlıyoruz. Aynı şekilde tekbir bu vasfedilen yerlerde tekbir aldığımızda da ne yapıyoruz? Ellerimizi kaldırmak. Diyoruz ki bu namazın nişanelerinden, alametlerinden, ellerin bu ibadetteki görevlerinden bir tanesi olduğunu da bu şekilde görmüş oluyoruz. Daha önceki derslerimizde hatırlarsanız dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de namazda dört yerde ellerin kaldırılması varid olmuştur dedik. Bu biraz önce ele aldığımız İbn Ömer hadisi, Ebu Hümeyt hadisi ve Malik İbn el-Hüveyrif radıyallahu anhun bize aktardığı hadislere dönüp baktığımız zaman neyi görüyoruz? Bize üç yerde varid olduğunu görüyoruz bu hadislerden. Peki daha önceden dördüncü bir yer daha vasfetmiştik. Orası neresi?
Hayır, üçüncü rekata.
İkinci teşehhüdü yani ilk teşehhüdü bitirip ikinci rekatta, üçüncü rekata kalkarken ellerin kaldırılmasıyla ilgili gelen hadis. Öncelikle diyoruz ki İbn-i Kayyim Rahimullah diyor ki arkadaşlar 30 tane sahabi, bu biraz önce saydığımız üç yer var ya İbn-i Ömer hadisinde. 30 tane sahabi bunu rivayet ettiğini söylüyor. Bu 30 tane sahabe içinde kim var? Aşere-i Mübeşşere, cennetle müjdelenen 10 sahabenin de bunların içinde olduğunu bize aktarıyor. Ve bunun dışında sahabenin hiçbirisinde bu üç yerde hilafına delalet eden bir hadis olmadığını bize aktarıyor. Dördüncü olarak da diyoruz ki arkadaşlar yine Sahih Bukhari'de İbn-i Ömer hadisinde diyor ki İbn-i Ömer radıyallahu anh Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْ كِبَيْهِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekattan kalktığında ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. كَمَا كَانَ يَسْنَعُ عِنْدَ اِفْتِدَاحِ الصَّلَةِ Nasıl ki diyor namaza başladığında ellerini omuz hizasında kaldırıyor ise ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken de ellerini ne yapardı? Omuzlarının hizasında kaldırdı. Yine kimin hadisi arkadaşlar? İbn Ömer radıyallahu anh'ın hadisi nerede geçiyor? Sahih Bukhari'de geçiyor. Yine bunun dışında Ebu Davud, İbn Hibban, Tirmizi'de Ebu Hümeyt hadisi yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini vasfederken ve bunun dışındaki diğer sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığını bize aktarırken Diyor ki ravav ennehu iza kama min er-rak'atayn kebbara ve rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima men kibey. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatı bitirdiğinde kalkar, tekbir getirir ve ellerini omuzlarının hizasında ne yapardı? Kaldırırdı. O zaman diyoruz ki burası da ne arkadaşlar? Dördüncü yer. İlk üç yer ele aldığımız İbn Ömer hadisinde geçiyor. Yine Buhari'de geçen başka bir diğer İbn Ömer hadisinde de dördüncü yeri bize açıklıyor. Orası da ne arkadaşlar? İkinci rekatta teşehhüde oturduğumuzda, teşehhütten kalktığımızda ellerin omuzların hizasında kaldırılması hadisi olduğunu görüyoruz. Peki bu eller ne zaman kaldırılacak arkadaşlar? İlk teşehhütten kalkarken dedik ya dördüncü yer. Bunun zamanı ne zaman ellerin kaldırılması? Bununla ilgili arkadaşlar Şeyh Hüseyin Rahimullah diyor ki eller diyor ayağa kalktıktan sonra kaldırılır. Eller ayağa kalktıktan sonra kaldırılır. Diyor ki sünnette hırslı olduğunu gördüğümüz bazı arkadaşlarımız, bazı kardeşlerimizin bu konuda diyor hata ettiğini görüyoruz. Yani oturdukları esnada tekbir getirdiklerinde ellerini kaldırdıklarını görüyoruz. Oysa ki diyor bu elleri kaldırma fiili ne zaman yapılır? Ayağa kaldırır. Delil olarak İbn Ömer hadisindeki bu ibareyi getiriyor. Diyor ki kema kana yasnau inde iftitahi salah. Yani Allah Resulü Aleyhisselam namaza ilk başladığında ellerini kaldırdığı gibi ikinci rekattan üçüncü rekata kalktığında ne yapardı? Ellerini kaldırdı. Yani namaza ilk başladığında yaptığı gibi. Demek ki ikinci rekattan ayağa kalkar. Ondan sonra ne yapardı? Ellerini kaldırdı. Bu şekilde, bu hadisi bu şekilde yorumladığını bir fayda olarak da ne yapabiliriz burada? Aktarmış olabiliriz. Yine insanlar arasında merak konusu olan, tartışmalara sebebiyet veren başka bir mesele de her intikalde, yani geri kalan bu saydığımız yerlerin dışındaki intikallerde de eller kaldırılır mı? Yani rukuya giderken eller kaldırılır dedik. Rukudan doğrulduktan sonra ellerin kaldırılacağını söyledik. Secdeye giderken biraz önce Bahtır'ın dediği gibi iki secde arasında, yani bu tip her intikalde bir rükünden diğer bir rükuna intikal ederken eller kaldırılır mı? Kaldırılmaz mı? Bununla ilgili arkadaşlar İbn Ömer radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifinde diyor ki "Ve kâne lâ yef'alu zâlike fi's-sucûdi" yani en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdede bunu yapmazdı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdede bunu yapmazdı. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan başka bir hadiste diyor ki وَرُوْيَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ. Her kalkışta ve her inişte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırırdı. Her kalkışta ve her inişte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırırdı. Şimdi baktığımız zaman birbirine muhalif iki tane rivayet gibi değil mi? Görünen iki tane hadis var. Birinde İbn Ömer kaldıracağı yerleri bize sayıyor. Başka bir hadiste biraz önce söylediğimiz hadis-i şerifte ne diyor? Secdeye gittiği zaman ellerini kaldırmazdı. Diğer rivayete bakıyoruz. Her kalkışta, her inişte ne yapardı? Ellerini kaldırırdı. Diyoruz ki arkadaşlar bunu ilim ehli iki şekilde açıklıyor. Birincisi diyor ki İbn Ömer hadisi, yani radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerifte, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdede bunu yapmazdı. Hadis-i şerifi Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Sıhhat olarak bir sonraki hadisten, yani her iniş ve kalkışta kaldırırdı. Hadis-i şerifine baktığımız zaman arkadaşlar Nesai bunu Sünenül Kubra'da zikrediyor. Sıhhat olarak diyoruz ki İbn Ömer hadisi diğer rivayetten ney? Üstün. Yine İbn Kayyim rahimeullah Zadül Ma'at'ta bu ibareyi, yani Nesai'de geçen bu rivayeti şu şekilde açıklıyor. Diyor ki kullama khafada ve rafa'a, yani rukuya gittiğinde ve rukudan doğrulduğunda. O zaman ne oluyor? İlk İbn Ömer hadisine muvafık olduğunu görüyoruz. Değil mi? Yani bu... Naam. Bu şekilde ne yapıyor? Tefsir ettiğini görüyoruz. Yani o zaman rükûya gittiğinde ve rükûdan
kalktığında.
O zaman bu rivayeti biraz önce söylediğimiz şekliyle anlayanlar yanlış anladıklarını söylüyoruz. Veyahut da diyoruz ki bu hadisin sıhhati İbn Ömer hadisinin sıhhati gibi kuvvetli olmadığını söylüyoruz. Peki bir insan derse ki siz normalde şu kuralı kabul ediyorsunuz. Diyorsunuz ki eğer birisi nefy ediyorsa, değil mi? Bir diğeri de ispat ediyorsa, diyorsunuz ki ispat eden nefy edene nedir? Takdim edilir. Peki bu kuralı niye burada uygulamıyorsunuz derse nasıl bir cevap veririz buna? Diyoruz ki arkadaşlar burada öncelikle İbn Ömer'in hadis-i şerifine dönüp baktığımız zaman burada İbn Ömer'in mutlak bir nefi yaptığını görmüyoruz. Yani İbn Ömer'in rivayetlerinden neyi anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını başından sonuna kadar ne yapmış? Takip etmiş. Burada kaldırırdı diyor, burada kaldırmazdı diyor. Yani İbn Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mutlak olarak ellerini kaldırmazdı deseydi, başka bir rivayette de kaldırırdı gelseydi ne diyecektik? İbn Ömer bunu görmemiş olabilir. Ama diğer bir sahabi bunu ispat etti. Gördüğüne göre burada ne yapardık? Biz diğer sahabinin görüşünü, İbn Ömer'in görüşüne ne yapardık? Takdim ederdik. Evet, biz bu kuralı ne yapmıyoruz? İnkar etmiyoruz. Bu kuralı çünkü biz kullanıyoruz. Ama diyoruz ki İbn Ömer'in bu rivayetlerine dönüp baktığımız zaman burada genel bir nefi ortadan kaldırma yok. İbn Ömer rivayetlerine dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in namazını başından sonuna kadar takip ettiğini, nerelerde kaldırdığını, nerelerde de kaldırmadığını ne yapıyoruz? Anlamış olduğumuz için diyoruz ki bu kural, bu kaide burada ne yapmayız? Geçmez. Bu kural, bu kaideyi burada kullanamayız. Çünkü İbn Ömer'in bize aktardığı rivayette genel bir nehi, değil mi, olmadığını görüyoruz. O zaman diyoruz ki arkadaşlar dört yerde ne yapılır? Eller kaldırılır namaz içinde. Bunun haricindeki yerlerde eller kaldırmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden değildir. Bu dört yer neresi? Namaza başladığımızda, iftitah tekbir aldığımızda, rükuya gitmeden önce, rükudan doğrulduktan sonra, ikinci teşehhütten, yani ilk teşehhütten, ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in elleri kaldırdığını, sabit olduğunu söylüyoruz. Peki bir insan imamla birlikte ilk rekatı kaçırsa, mesela öğle namazını farz edelim. Üç rekatı imamla birlikte kıldı. Değil mi? Ondan sonra imam selam verdiği zaman o kişi de selam verecek mi?
Hayır.
Vermeyecek. Çünkü eksik kalan ne var? Bir rekatı var. Peki bu rekata kalkmak için, yani bu imam selam verdikten sonra dedi ki kendi kılmadığı dördüncü rekata kalkacak. Peki bu dördüncü rekata kalkarken tekbir aldığında ellerini kaldıracak mı? Kaldırmayacak mı?
Kaldırmayacak.
Levent diyor ki kaldırmayacak. Kaldıracak. Ömer diyor ki kaldıracak.
Ya şimdi onun ikinci rekat
oluyor. Onun dördüncü rekat oluyor. Üçüncü rekattan dörde kalkıyor. Levent olmaz diyor, Ömer olmaz diyor, Muhammed de olmaz diyor. İlim ehli arkadaşlar şunu şu şekilde açıklıyorlar. Diyorlar ki öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir şey varid olmamış. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fiiline baktığımızda namazın ilk rekatına yetişemediği, daha sonradan kalkıp tamamladığı ile ilgili elimizde bir delil yok. Eğer şuraya kıyas ediliyor ise, yani bu teşehhüden kalkış, dördüncü rekata kalkış, senin üçüncü rekatın, imamın dördüncü rekatı, sen de ne yapıyorsun orada mecbur? İmama uyduğun için oturuyorsun. Senin diyor bu kalkışın ikinci rekattan üçüncü rekattaki kalkışa benziyor mu? Benziyor. Değil mi? Yani aynı şekilde kalkışa benzediği için birisi tekbir aldığında ellerini kaldırsa ona neden kaldırıyorsun diyemeyiz. Bir kimse de ellerini kaldırmasa sen ellerini niye kaldırmıyorsun, ellerini kaldır diyor ona, bunu ne yapamayız?
Zorlayamayız.
Bu içtihat farklılığıdır. Çünkü elimizde kesin olan bir nas, bir delil bu konuyla alakalı olmadığı için burada ilim ehlinin yorumuna göre. Birisi kaldırıyorsa, bu şekilde hadisleri yorumluyorsa niye kaldırıyorsun diyemeyiz. Birisi de kaldırmıyorsa neden ellerini kaldırmıyorsun, ellerini kaldır. Çünkü Allah Resulü ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken kaldırmış diyerek ona bunu mecbur kılamayız. Bu konuda diyoruz ki kişi ne tarafın görüşünü alıyorsa bu konuda seçme hakkına sahiptir diyoruz. Yine burada Hanefilerin arkadaşlar tekbiratül ihram dediğimiz yani namaza başlama tekbiri haricinde Hanefiler diyor ki eller kaldırılmaz. Hanefiler ne diyor? Namaza başlarken eller kaldırılır. Bunun dışında da kaldırılmaz. Delil olarak diyorlar ki Ebu Davud'da geçen İbn-i Mesud radıyallahu anh'un aktardığı hadis-i şerif var. يَرْفُعْ يَدَيْهِ اِنْدَ الْاِفْتِتَحِ ثُمَّ لَا يَعُودُ Namaza başladığında ellerini kaldırır. Bir daha da buna dönmezdi. Yani namazda bir kere ellerini kaldırdı. Bir daha da ellerini kaldırmazdı. Yine başka bir ikinci delil getirdikleri bir şey var. Önce buna bir cevap arayalım. Şimdi Abdullah İbni Mesud diyor ki ellerini namazın başında kaldırır, bir daha kaldırmazdı. Biraz önce biz ne kaidesini söylemiştik arkadaşlar? Bize getirilen biraz önceki kaideyi biz burada ne yaparız? Uygularız. Diyor ki kaldırmazdı Abdullah İbni Mesud. Mutlak olarak başta kaldırır, bir daha kaldırmazdı. Ama bizim elimizde İbni Ömer hadisi var. Bukhari ve Müslim'de, sıhhatinde, şek şüphe duymadığımız hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dört yerde ellerini kaldırdığını ne yapıyoruz? İspat ediyoruz. O zaman ispat eden nefyedene mukaddemdir. İspat eden nefyedene mukaddemdir. Aynı şekilde İmam Şafii de bunu böyle söylüyor. Diyor ki İbni Mesud hadisi sıhhat olarak sabit değildir, zayıftır. Velev ki diyor bunun sahih olduğunu kabul etsek dahi İbni Ömer hadisini ona ne yaparız? Takdim ederiz. İbni Ömer hadisini ona takdim ederiz. Yine Hanefilerin getirdiği başka bir rivayet var arkadaşlar. Mücahit'ten aktarıyorlar. Diyor ki Mücahit İbni Ömer'in arkasında namaz kıldım. Salla halfe İbni Ömer. Felem yarahu yef'alu zalik. Diyor onun ellerini kaldırdığında görmedim. Yani İbni Ömer'in arkasında namaz kıldım. Bu onun ellerini kaldırdığında görmedim. Şimdi biz diyoruz ki İbni Ömer bu hadisi rivayet ediyor. Hanefiler de diyor ki sizin rivayet ettiğiniz sahabenin arkasında Mücahit namaz kıldığını söylüyor tabiinden. Ve de ellerini kaldırmadığını söylüyor. Peki bunu ne o zaman nasıl bir cevap vereceksiniz? Dediği zaman diyoruz ki arkadaşlar bu gelen eserin rivayetinde Ebu Bekir bin Ayyaş olduğunu ve ilim ehlinin de onun hıfzının kötü birisi olduğunu söylüyor. Demek ki bu rivayette de ne var arkadaşlar? Bir zayıflık olduğunu söylüyoruz. Bir. İkincisi diyoruz ki eğer bu rivayetin sahih olduğunu kabul etsek, Mücahid'in bunu gördüğünü kabul etsek, diyoruz ki bunun dışında, Mücahid'in dışında yine İbni Ömer'in oğlu ve kölesi Nafi'nin İbni Ömer'in arkasında namaz kıldığını ve ellerini kaldırdığını bize aktardıkları rivayetleri de sahih olarak ne yapıyoruz? Biliyoruz. Yani Mücahid nefyediyor ama oğlu Salim ve kölesi Nafi diyorlar ki İbni Ömer'in arkasında namaz kıldık. Namaz kıldırdığı esnada ne yapardı? Ellerini kaldırırdı. Diyoruz ki Mücahid'in rivayeti sahih olsa dahi diyoruz ki İbni Ömer demek ki bunu ara sıra vacip olmadığını göstermek için terk ediyor olabilir. Yani bunu terk etmesi böyle bir sünnet olmadığını gördüğü anlamına gelmez. Bunun vacip olmadığı manasına geldiğini eğer bu rivayet ne diyoruz? Sahih ise zaten zayıflıyor isek bu rivayeti. Tartışılacak bir şey yok. Eğer rivayeti sahihliyorlar ise diyoruz ki Mücahid'in dışında ellerini kaldırdığını görenler var. Eğer Mücahid kıldığında arkasında ellerini kaldırmadı ise Abdullah İbni Ömer o zaman ne diyoruz? Demek ki İbni Ömer elleri kaldırmayı vacip olarak görmüyor, sünnet olarak görüyor. İnsanlar da bunu vacip gördüğünü anlamasınlar diye bazen bunu terk ediyor ki insanlar bunu İbni Ömer'in vacip olduğunu görmediğini anlasınlar diye bu fiili bu şekilde yaptığını ne yaparız? Bu şekilde açıklamış oluruz. Yine Bukhari Hasan Basri Rahimeullah'tan diyor ki namazda ellerin kaldırılması sahabenin amelindendir. Yine Hasan Basri sahabeden gördüklerini değil mi? Sahabeden namaz kılanları gördüğü zaman ellerini kaldırdığını görüyor ki Buhari ondan bize aktardığı rivayette Hasan el-Basri ne diyor? Elleri kaldırmak sahabenin amelindendir. Sahabenin uygulamasındandır. Sözünü bize aktardığını görüyoruz. Yine arkadaşlar Şeyhülislam İbn Teymiye'nin Rahimeullah'ın bu konuyla ilgili güzel bir açıklaması var. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri Hanefilere veyahut da Kuf ehline veyahut da bu sünneti kabul etmeyenlere ulaşmadan önce onlar bundan neydiler? Mazurdular. Yani delil ellerinde yokken, ulaşmamışken onları biz ne olarak görüyorduk? Mazur olarak görüyorduk. Eğer bu sünnet, bu delil onlara ulaştıktan sonra, değil mi? Sıhhatini de biraz önce söyledik. Buhari'de, Müslim'de geçen İbn Ömer hadisi, diğer rivayetleri de söyledik. Bundan sonra sünnet kendilerine ulaştıktan sonra eğer hala bunu kabul etmiyorlar ise o zaman diyoruz ki bunda mazur değiller, değil mi? Sen delil sana ulaşmadı, bilmiyor isin. O zaman diyoruz ki sen bu konuda mazursun. Ama delil sana ulaştı, onu inkar etme sebebin eğer bir delile, bir şeye dayanmıyor ise o zaman ne diyoruz? Bu konuda mazur olmadıklarında Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimeullah'ın bu şekilde açıkladığını görüyoruz.
Bu Hanefi mezhebine göre el kaldırmanın mekruh olduğuna dair bir bilgi var mı?
Hanefi mezhebine göre? Yani onlar şu şekilde görüyorlar. Biraz önce Abdullah İbni Mesud rivayetini aktardık ya. Orada namazın başında kaldırırdı, bir daha kaldırmazdı rivayetini baz alıyorlar. Diyorlar ki o yüzden namazda bunun dışında Allah Resulü kaldırmadığı geliyor. O yüzden diyorlar ki namazda bu elleri kaldırmak çok harekete girer. Namaz dışındaki gereksiz hareketlere girer. Diyerek bunu belki kerih görmüş olabilirler. Hani nasıl olarak böyle bir şey hatırlamıyorum. Ama biraz önce dediğimiz gibi. Sonuçta biz körü körüne bir mezhep taassupçuluğu ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz. Deliller üzerinden hareket ediyoruz. Ve bu da biraz önce söyledik. Üç yerde kaldırılmasıyla ilgili bu İbn Ömer, Buhari ve Müslim'de geçen kaç tane sahabe dedik? 30 tane sahabe bunu aktarıyor. Ve cennetle müjdelenen 10 sahabe de bunun içinde. Yani bu sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan, üzerinde şek şüphe olmayan, kaldıranın kaldırmayana bu anlamda, sünnet anlamında daha üstün olduğu kanıtlanan, ispatlanan, hadislerle ortaya koyulan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünneti olduğunu görüyoruz. Yine Vail ibn Hucur radiyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerif ve an Vail ibn Hucurin radiyallahu anhu kal sallaytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fevada'a yedahul yumna ala yedihil yusra ala sadri ahrecehu ibn Huzeyme. Yine Vail ibn Hucur radiyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam ile namaz kıldım. Sağ elini sol elinin üstüne koyup göğsünün üzerinde bağladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kıldım. Sağ elini sol elinin üzerinde ve bu iki elini de göğsünün üzerinde bağladığını ne yapıyor? Bize aktarıyor. Yine baktığımız zaman arkadaşlar ilim ehli bu rivayeti zayıfladığını görüyoruz. İçindeki ravilerden dolayı ilim ehlinin bu rivayeti zayıfladığını ama diğer gelen yolları ile, diğer gelen şevahitleri ile ilim ehli bunu ne yapıyorlar? Farklı gelen yollardan dolayı hadisi hasenlediklerini, hasen hadis olduğu, hasen derecesine yükseldiğini ilim ehli bize hadis kitaplarında aktardığını görüyoruz. Vail ibn Hucur radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Burada genel bir lafızla gelmiş. Mescitte onunla birlikte namaz kılmış olabilir. Mescidin dışında onunla birlikte seferdeyken bu bize ne yapılmıyor? Açıklanmıyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kıldığını bize aktardığını görüyoruz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elini, sağ elini, sol elinin üzerinde, bu iki elini de göğsünün üzerinde bağladığını bize ne yapıyor? Aktardığını görüyoruz. Sahih Buhari'de geçen rivayette arkadaşlar, göğüs üzerinde bağlardı ibaresi haricindeki geri kalan ibareyi Sahih Buhari'de geçtiğini görüyoruz. O metinde şöyle diyor: "Ennen nase kanu yu'marun en yada'a er-raculu yadahu'l yumna ala zira'ihi'l yusra fi's salah." Kişi diyor namaz kıldığında sağ elini sol elinin üzerinde bağlamak ile emrolunduğunu ne yapıyor? Sahabeler bu şekilde aktarıyor. Yani diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam zamanında namaz kılan kimse sağ elini sol eli üzerinde namazda bağlardı diyerek bize bunu aktarıyor. Demek ki sağ elin sol el üzerinde bağlanacağı sahih rivayetlerde, değil mi? Buhari'de geliyor. Ama elin nereye konulacağı ile ilgili gelen biraz önce söylediğimiz bu hadis-i şerif İbn-i Huzeyme zikrediyor bu hadis-i şerifi. Ama dedik ki ilim ehli bu hadisi zayıflıyor. Diğer şahitleriyle, diğer turuklarıyla birlikte hadisin hasen olduğunu bize aktarıyorlar. Yine İmam Nevevi El-Hulas adlı kitabında bu hadisi hasenlediğini görüyoruz. İbn-i Kayyim Rahimullah yine Zadül Maad'da bu hadisi sahihlediğini görmüş oluyoruz. Bu konuyla ilgili farklı farklı rivayetler var arkadaşlar. Bazı ilim ehli diyor ki el boğazın orada, göğsün daha üstünde bağlanır. Bazı ilim ehli diyor ki biraz önceki hadiste göğsün üzerinde bağlanır. Bir kısmı diyor ki göbeğin üzerinde bağlanır. Bir kısmı da diyor ki göbeğin altında bağlanır. Baktığımız zaman göbeğin üzerinde, göbeğin altında bağlanır diyenler Ali radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifini bize aktarıyorlar. Diyor ki o hadis-i şerifte de mine sünneti vadul yedil yumna alel yusra tahte surreti. Diyor elin göbeğin altında, sağ elin sol eli üzerinde göbeğin altında bağlanması sünnettendir. Göbeğin altında sağ elin sol el üzerinde bağlanması nedir? Sünnettendir. Hadis-i şerifini delil getiriyorlar. Bu hadis-i şerifi İbn Ebi Şeybe tahric ettiğini görüyoruz. Ebu Davud'da, Beyhaki'de, Darikutni'de geçiyor. İlim ehli isnadının zayıf olduğunu söylüyorlar. İmam Ahmet, Nevevi, Zeyla'i, İbn Hacer ve diğer hadis alimleri hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar. Demek ki göbek altında, göbek üzerinde bağlama hadis-i şerifi de ne arkadaşlar? Zayıf hadis-i şerif. Yine dedi ki elin boğaza yakın bir tarafta, göğsün daha üst tarafında bağlanacağını söyleyenler de فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ ayetini tefsir ederken Rabbin için namaz kıl ve elini ne yap? Boğazının orada bağla diyerek bu ayeti tefsir ettiklerini görüyoruz ama baktığımız zaman racih olan bir tefsir olmadığını görüyoruz. Baktığımız zaman genel hatlarıyla rivayetlerin zayıf olduğunu görüyoruz. Ama biraz önce dediğimiz gibi Vail İbni Hucur radıyallahu anh'un hadisini ilim ehlinden İmam Nebevi'nin, İbni Kayyim'in sahihlediğini ne yaptık? Biraz önce aktardık. Demek ki rivayetler arasında sünnete en yakın olan hangisi arkadaşlar? Ellerin göğüs üzerinde ne yapılması? Göğüs üzerinde bağlanması. Rivayetler arasında sünnete en yakın olanı budur diyoruz. Peki sağ el, sol elin neresinde bağlanacak? Yine değil mi? Bu da İnsanların üzerinde tartıştığı, herkesin farklı farklı uygulamalarda bulunduğu. Yine rivayetlere dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, rivayetlerde sağ el sol elin üzerinde koyulur ve bu sağ elin bir kısmı bileğin öbür tarafına, sol bileğin öbür tarafına, bir kısmı da bilekten öncesine, sol elin üstüne gelecek şekilde bağlanacağını ilim ehli ne yapıyor arkadaşlar bize? Aktarıyor. Yani bileğin üstüne koyduğumuz zaman parmaklar bilekten sonrasına, parmaklardan öncesi de bilekten, sol bileğin öncesine gelip bağlanacağı rivayetlerde geliyor. Yine diğer ikinci bir şekliyle elin biraz daha ilerden, yani dirseğe yakın bir tarafa kadar daha ileri alınıp bağlanacağı da aynı şekilde rivayetlerde geliyor. Hatta ilim ehli üçüncü olarak sağ el tam olarak sol elin üzerine gelebilecek şekilde de bağlanabileceğini ne yapıyorlar arkadaşlar? Bize aktarıyor. Yani el ortalayanacak şekilde, yani sol bileğin üzerine sağ el konuluyor. En çok gelen rivayetlerde bu. Elin bir kısmı sol elin üzerinde, sol bileğin üstünde, değil mi? Sol bileğin geçiyor. Bir kısmı da ne yapıyor? Bilekten öncesini kapsayacak şekilde tutuluyor. Veyahut da biraz daha ileri alarak, değil mi? Şu şekilde gösterdiğimiz bu şekilde tutulmak sünnette geliyor. Hatta bazı alimler sağ eli direkt sol elin üzerinde koyulabileceğini de bize aktardıklarını görüyoruz. Bunun dışında ellerin biraz önce söylediğimiz gibi boğaza yakın yerde bağlanması veyahut da hiç bağlanmaması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden değil. Bildiğiniz üzere Maliki mezhebinde yaygın olan uygulama ne? Ellerin aşağı doğru salınması. Ellerin aşağı doğru salınması. Ama biraz önce Buhari'de geçen rivayeti de okuduğumuzda insanlar namazda sağ ellerini sol ellerinin üzerine bağlamakla emrolunurlardı. Rivayetine dönüp baktığımız zaman sünnette bir bağlama olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şeklini de vasfını da biraz önce ne yaptık? Bahsettik. Yine bazı insanların arkadaşlar ellerini sol taraflarına daha yakın bağladıklarını da görüyoruz değil mi? Uygulamada belki denk gelmişsinizdir. Sol tarafta bağladıklarını görüyoruz. Neden diye sorulduğunda şöyle bir yorum yapıyorlar, şöyle bir içtihat yapıyorlar. Diyorlar ki çünkü kalp sol taraftadır. Değil mi? Huşunun olduğu yer neresidir? Kalptir. Kalp de sol tarafta olduğu için sol tarafta bağlamak daha uygundur diyerek bir yorum yapıyorlar. Diyoruz ki biraz önce de söylemiştik. Eğer elimizde delil varsa, nas varsa burada yorum ne yapılmaz? Yapılmaz. Çünkü eğer iş yoruma kaldıysa, bazısı da derse ki o zaman fehmin, anlayışın, idrakin olduğu yerde beyindir. O zaman eller beynin olduğu yerde bağlanır diyerek böyle bir kıyas yapılırsa o zaman ne diyeceğiz? Eller başın üzerinde de bağlanır dememiz gerekir. Eğer hani yoruma açık bir mesele olsa. Diyoruz ki bu yoruma açık olan bir mesele değil. Bu ibadet ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elleri nerede bağladığı ile ilgili rivayetler de ortada. O yüzden sünnete geleniyle ne yapacağız? Sünnette gelen kadarı ile yetinmemiz gerekiyor. Onun dışında yorum yaparak işte kalpte huşu olduğu için kalbin üzerinde bağlanır. İşte ne bileyim beyinde idrak, fehim, anlayış burada olduğu için orada bağlanır diye farklı farklı yorumlara gitmememiz gerektiğinde burada anlamış oluyoruz. Yine ilim ehli sağ elin sol el üzerinde bağlanmasının hikmetini açıklarken diyorlar ki kişinin bu vasıf ile durması Allah'ın huzurundaki, Rabbinin huzurundaki zelilliğini, acizliğinin göstergesidir. Değil mi? Yani düşünün namaz kılındığınız esnada ellerinizi bağlamışsınız, başınızla gözlerinizle secde yerine bakıyorsunuz. Bu neyin vasfı? Değil mi? Zelil olanın, ezik olanın, değil mi? Kibirlenen bir insanın vasfı, duruşu bu mudur? Değildir, değil mi? Ama biz bu insanların bu şekilde şeyhlerinin önünde, değil mi? Alimlerinin önünde, kabirlerin önünde bu şekilde ne yaptıklarını görüyoruz arkadaşlar. Durduklarını görüyoruz. Hatta görev yaptığımız dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin önünde insanların öyle bir huşu içerisinde durduğunu gördük ki o adamı namazda bakıyorsun gözler fıldır fıldır. Sağa bakıyor, sola bakıyor, gelene bakıyor, gidene bakıyor. Kabrin karşısına geldiği zaman ellerini sağ elini sol elinin üzerinde bağlıyor. Kabre doğru öyle bir transa geçiyor ki dürtüyorsun, ittiriyorsun adam bunun farkında bile değil. Allah'ın huzurunda dururken insanlar bu huşu ile durmuyorlar. Ama kabrin önünde, değil mi? Hocaların önünde öyle bir huşu ile, öyle bir hürmetle duruyorlar ki o huşu ve hürmet ancak kimin karşısında yapılır? Allah-u Teala'nın karşısında yapılır. Yine huşunun tam olmasından dolayı bu şekilde durulduğunu ilim ehli bize aktarıyorlar. Yani bu şekil ellerin göğsün üzerinde bağlanması huşulu olmaya yardımcı olan bir vasıf olarak da aktardıklarını görmüş oluyoruz. Yine dediğimiz gibi bununla ilgili Ayşe radıyallahu anha'nın yani birebir meseleyle değil de bakış açısıyla alakalı. Ayşe radıyallahu anha'ya sorulduğunda kadınlar hayızlıyken oruçlarını, namazlarını değil mi terk ederler. Hayızları bittikten sonra oruçlarını kaza eder, namazlarını neden kaza etmezler diye sorulduğunda Ayşe radıyallahu anha'nın cevabı ne oluyor arkadaşlar? Çünkü diyor biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de bu hallere maruz kalırdık. Namaz kılmamakla ama orucu kaza etmekle emrolunurduk diyor. Yani neyi delil getiriyor? Sünneti delil getiriyor. O zaman bize diyoruz ki sünnette nasıl geliyor ise onunla yetinmek lazım. Her şeyi akıl ile ne yapamayız? Çözemeyiz. Yani aklımıza soruyoruz. Orucu kaza ediyorsun. Bir sebepten dolayı değil mi? Aynı sebepten dolayı bir ibadeti kaza ediyorsun. Öbür ibadeti ne yapmıyorsun? kaza etmiyorsun. Bunu akıl ne yapamıyor?
Algılayamıyor.
Ama diyoruz ki biz bununla emrolunmadık. Biz bundan hesaba çekilmeyeceğiz. Sana ne emrolundu? Sen onu yerine getir. Ondan sonrası ne yapmıyor seni? İlgilendirmiyor. Yine burada ilim ehli arasında şu hilafı da zikredebiliriz. Geçen buna da değinmiştik. Rukudan sonra eller bağlanır mı? Bağlanmaz mı? İle ilgili biliyorsunuz muasır alimlerden Şeyh Bin Baz Rahimullah, Şeyh Hüseyin Rahimullah rukudan sonra da ne yapılacağını söylüyorlar. Ellerin bağlanacağını söylüyorlar. Delil olarak da biraz önce ele aldığımız hadis-i şerifte yani Vail İbni Hucur radıyallahu anh Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem ellerini göğsünün üzerinde bağladığını söylüyor. Diyor ki bu kıyam öncesi yani ruku öncesi kıyam ve rukudan sonraki kıyamı da ne yapar? Kapsar. Yine biraz önce Buhari'de geçen namazda emrolunduk diyordu ya. Buhari'de geçen rivayette. Sağ eli sol üzerinde bağlamakla emrolunduk namazda. Bu ibare yine kıyamı kapsar. Rukudan öncesi ve rukudan sonrası için eğer bir farklılık var ise ne yapılması gerekir diyor. Bunu iddia eden yani kıyam önceki ruku öncesi kıyam ile ruku sonrası doğrulduktan sonraki kıyam arasında fark olduğunu söyleyen ne yapması gerekir diyorlar. Bunun delilini getirmesi gerekir diyorlar. Bunun akabinde dört mezhep imamı ve bu mezhebe tabi olan ilim ehli diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuyla ilgili yani rükudan doğrulduktan sonra ile ilgili ne bir sahih ne de zayıf ellerin bağlandığı ile ilgili hiçbir rivayet yoktur. Diyor ki o zaman bu da yani bu hadis-i şerifler neye delalet eder? Rükudan önce bağlanması gerektiğine delalet eden hadis-i şeriflerdir. Eğer rükudan sonra bağlanacağına delalet etseydi bu konuyla ilgili sahih veyahut da zayıf bir tane ne yapardı? En az bir tane bile bir rivayet olurdu. Demek ki bu rivayetler ne ile alakalı? Rükudan önce bağlanmasıyla alakalı. Yine dönüp diyorlar baktığımızda, selefe dönüp baktığımız zaman onlardan da böyle bir nakil gelmediğini görüyoruz. Yani rükudan doğrulduktan sonra ellerini ne yaparlardı? Bağlarlardı diye bir nakil de olmadığı için diyorlar ki bu bağlama, rükudan sonra bağlama doğru değildir, sünnetten değildir diyorlar. Hatta Şeyh Albani Rahimullah rükudan sonra ellerin bağlanmasını bidat olarak vasfediyor. Rükudan sonra ellerin bağlanmasını bidat olarak vasfediyor. Ama biz diyoruz ki mesele içtihat meselesidir. Yani bu anlamda birbirimizi kıracak, değil mi? Birbirimizi üzecek vasıflarla birbirimizi vasıflandırmamamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili İmam Ahmed Rahimullah diyor ki bu konuyla kişi mukayyerdir, tercih sahibidir. Çünkü konuyla ilgili açık bir nas yok. İçtihada açık bir durum. Kişi dilerse diyor ellerini bağlar, dilemezse de ne yapmaz? Bağlamaz. Yani ben bu konuda kimseyi bir şeye ilzam edemem. Bağlayana niye bağlıyorsun, bağlamayana da niye bağlamıyorsun diyemem. Yine Şeyh Hüseyin Rahimullah, Şeyh-i Abdurrahman, değil mi? Sa'di'den aktarırken diyor ki ekseriyetle bağlamazdı. Ekseriyetle bağlamadığını ne yapıyor bize? Aktarıyor. Diyoruz ki o zaman ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Bağlayana neden bağlıyorsun denmeyeceği gibi bağlamayana da neden bağlamıyorsun denmez. Son olarak bir iki mesele daha var. Bunu da zikredelim dersi burada sonlandıralım. Peki bir insan imamın arkasında namaz kılıyor. Ve imam bağlamayı sünnet görüyor. Rükudan doğrulduktan sonra elleri bağlamayı sünnet görüyor. Ama arkasında cemaatte ki namaz kılan kimse elleri bağlamayı sünnet olarak görmüyor. İmamın arkasında kıldığında elleri bağlamadığı zaman imama muhalefet etmiş babına girer mi?
Girmez.
Neden? İmama normalde imam kendisine ittiba edilmek için tayin edilmiştir. Hadisine baktığımız zaman imama ne yapacaksın? İttiba edeceksin. İmam ellerini bağlamıyor. İmam ellerini bağlıyor sen bağlamıyorsun. Diyoruz ki burada imama ittiba etme ile ilgili mesele ne arkadaşlar? Yani rükûya gittiği zaman rükûya gideceksin. Rükûdan doğrulduğunda rükûdan doğrulacaksın. Ona bu konularda ittiba edeceksin. Ama bu ihtilaf edilen sünnet olup olmaması ile ilgili ihtilaf edilen şeyde bu sünneti görüyor isen uygulaman imama muhalefet ettiğin anlamına gelmez. Peki yine başka bir mesele ile olaya bakalım. Bu da son şeyimiz olsun. Peki celsetul istiraha dediğimiz, ileride hadislerde de bunu kapsamlı bir şekilde alacağız. Yani birinci rekattan ikinci rekata kalkarken, üçten dörde kalkarken orada bir istirahat oturuşu, değil mi? Bazı ilim ehli bunun sünnet olduğunu söylüyor. Bazısı sünnet olmadığını söylüyor. Bazıları ihtiyaca binaen sünnet olduğunu söylüyor. Bunu ileride tafsilli bir şekilde açıklayacağız. İmam bu şekilde istirahat oturuşunu sünnet olarak görüyor. Arkasındaki cemaat de bu oturuşu sünnet olarak görmüyor. Burada cemaat imama tabi olmak zorunda mı? Diyoruz ki bu olay deminki mesele gibi değil. Neden diyeceksin? Biz biraz önce ne dedik? Rukuya gitmede, rukudan doğrulmada, secdeye gitmede imama uyuyacağız değil mi? Şimdi imam celsetul istirahayı ne olarak görüyor? Sünnet olarak görüyor. Allahu Ekber dediği zaman oturuyor. Ondan sonra elleri üzerine yüklenip kalkıyor değil mi? Celsetul istiraha dediğimiz bu. Şimdi ben arkada cemaat olarak sünnet olduğunu görmüyorsam, imam bana komutu verdiği zaman, direkt ayağa kalktığım zaman imamı geçmiş oluyor muyum? Şunu anlatmaya çalışıyoruz. İmam secdeden doğruldu. İstirahat oturuşunu sünnet olarak görüyor.
Evet.
Şimdi bu da vasıf olarak, hani bunun sünnet olarak vasfını söyleyen alimler diyor ki biraz oturursun, yani o hal üzerinde istikrar edersin, sonra ellerin üzerine dayanıp ayağa kalkarsın. Sen bunu sünnet olarak görmüyor isen imamın tekbiriyle birlikte ne yapacaksın?
Kalkacaksın.
Ayağa kalkacaksın. İmamı geçmiş olacak mısın?
Olacaksın.
Olacaksın. Sen imama ne ile emrolunmuştun? Uyuma ile emrolmuştun. Diyorlar ki eğer imam böyle bir sünneti görüyor ise o zaman ne yapamazsın? Ondan önce hareket edemezsin. Diyerek bu şekilde bu iki mesele arasındaki farkı bu şekilde tafsil ettiklerini görüyoruz. Burada yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.